Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadüküler, İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam ölür, geride bir dul bırakır ama çocuk bırakmazsa kardeşi onun karşısına alıp soyunu sürdürsün. Yedi kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. İkincisi aynı kadını aldı, o da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsü de öyle oldu. Yedisi de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. Diriliş günü, ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir. Göklerdeki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Musa'nın kitabında alevlenen çalı ile ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Böyle okuyoruz Markos 12. bölüm 18-27 ayetler arasında. Önce soralım, bu Sadüküler kimlerdi? Hatırlarsanız bunlar liberal görüşleriyle biliniyorlardı. İlginç olarak Sadüki adının İbranice kökeninde doğru olan anlamı yatmaktadır. Bunlar dirilişe ve doğaüstü olaylara inanmadıklarına göre doğruluğa nasıl eriştiler? Sadüki tarikatı iyi niyetle başlamış ama zamanla yozlaşıp İsa'nın günündeki durumuna gelmişti. Tarih kitaplarında Sadükilerin adı ilk kez İsa'dan önce 150 yıllarında geçer. İsa'nın yeryüzünde bulunduğu dönemde bunlar Yahudi toplumunun üst tabakasını oluşturuyorlardı. Sadüküler en çok politikayla ilgilenirlerdi. Taviz verir, bir eğilime sahip olduklarından Roma ile işbirliği yapmaktan çekinmezlerdi. Bu nedenle milliyetçi Yahudilerce nefret edilen bir mezhepti. İsa'ya yönelttikleri soru sözde Yahudi toplumunda evlilik yasalarıyla ilgiliydi. Ama sorunun akımına bakılırsa diriliş inancına fırça atıyorlardı. Tabi sorularının temelinde Musa'nın yasası vardı. Sadüküler dirilişe ve doğaüstü olaylara inanmadıkları halde Ferisiler kadar yasaya bağlıydılar. Söz konusu yasa şöyle yazılmıştı. Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse ölenin karısı aile dışında birisiyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine karı olarak alacak, ona kayınbiraderlik görevini yapacaktır. İşte bu noktada Sadüküler tuzak sorusunu sordular. Örnek olarak çürük bir şeydi bu. Gerçek bir olayı anlattıklarını sanmıyorum. Hayallerinde inanmadıkları bir gerçeği çürütmek için kurdukları bir durumdu. Ama her şeyi bilmedikleri buradan ortaya çıkıyor. Senaryoyu düzenledikten sonra sorularının en önemlisini dillerinin altından çıkarıyorlar. Bugün kutsal yazıları karalamak isteyenlere karşı bir suçlamadır İsa'nın yanıtı. Kutsal yazıları bilmeden durum şudur ya da budur diyebilir misiniz? Elbette ki diyemezsiniz. Bugün dünyada nüfus patlamasını engellemek için bir hareket var. Bazılarına göre bu kutsal kitaba göre karşıdır. Tanrı Adem'e verimli olun ve çoğalın dedi. Tanrı bunu gerçekten Adem'e söyledi ama bugünkü kuşağa konuşmadı Tanrı. Sen ve eşin dünyadaki tek çift olsaydınız sanıyorum Tanrı bu sözü size söyleyecekti. Nuh ile ailesi dünyada yalnız olunca Tanrı onlara da verimli olun ve çoğalın dedi. Günümüz için bu sözleri tekrarlamadı. Mesih imanlarına bile söylenmiyor bu söz. Burada ne yazık ki kutsal kitaba ilişkin insanların acı veren, üzücü bilgisizliği gösteriliyor. Yani nüfus patlamasını önlemek kutsal söze aykırıdır savını ileri sürenler aslında kutsal kitap hakkındaki bilgisizliklerini ortaya koyarlar. Aslında bu kişilere kulak vermemek gerekirken yine de bu insanlar kutsal kitap hakkında birçok boş şeyler ortaya atıyorlar. Rab ise Sadukilere şu iki konudan habersiz olduklarını bildirdi. Bir, kutsal yazıları bilmediler. İki, Tanrı'nın gücünü bilmediler. Şimdi bunu günümüzde sürekli söylenen bir söz ile mukayese edeyim. Efendim, İncil değiştirilmiş sözü bir kez ortaya atılmış. Bilgisi olmayan, hiçbir araştırma yapmayan bazı insanlar bizlere yazıp siz bilmiyor musunuz İncil değiştirilmiştir diye bilgi vermeye kalkışıyorlar. Durun bakalım, nerede değiştirilmiş? Onu kim değiştirmiş? İncil değiştirilirken Tanrı gözlerini mi kapadı? Hangi parçalar değişmiş? Hangileri değişmemiş? Aslı astarı öğrenilmeden kulaktan dolma savlar ortaya atılıyor. Hiç düşünmeden değiştirildi diye aşağıladığın bu İncil'i alıp da okudun mu? Dostum, her şey değişebilir ama Tanrı'nın sözü sonsuza dek kalıcıdır. Sadukiler kutsal yazıları bildiklerini sanıyorlardı. Oysa ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorlardı. İsa'nın kendisi ölümden dirildikten sonra 500 kişi bir arada onu diri olarak gördü. Yine de inanmak istemeyenler vardı. İsa'nın izleyicilerinden Paulus bu konuda gerçekte Mesih ölüler arasından dirilmiştir. O uyuyanların ilk ürünüdür diye ısrarla yazdı. Yaşam ve diriliş benim diye kendisini tanıtan İsa şimdi Sadukilere diriliş yaşamını şöyle açıkladı. Ölüler arasından dirilenler ne evlenirler ne de everilirler. Tersine göklerdeki melekler gibidir onlar. Cennette evliliğe yer yoktur. Mesih'e iman etmiş çift orada birlikte bulunacaklar ama karı koca ilişkisinde değil. Cennette yuva kurmaya, çocuk yetiştirmeye gerek kalmayacaktır. Sadukiler dirilişe inanmadıkları gibi ne melek ne de ruh olduğuna inanırlar. İsa onları yanıtlarken neye inandıklarını iyi biliyordu. Bilmiyorum, senin hayalinde cennet nasıl bir yerdir? Hurilerle dolu olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Cennette insanın yozlaşmış cinsel isteklerine yer yoktur. Bu açıklamada İsa Mesih sorunun özüne iniyor ve dirilişin gerçekten var olduğunu onlara vurgulayarak söyler. Sadukiler Tanrı'nın gücünü bilmezler. İbrahim, İshak ve Yakup ölü değiller. Cesetleri Hebron Vadisi'nde gömülmüştü ama yine de yaşamaktaydılar. İbrahim, İshak ve Yakup Rab'le birlikte olmak için gittiler. Rab'de ölen Mesih imanlıları da bu yerde olacaklardır. İsa Mesih böylesine şaşırtıcıdır bu din öğretmenlerine verdiği yanıt ile. Sadukilerle tartışmayı dinledikten sonra başka bir kişinin Rabbimize geldiğini şimdi görüyoruz. Tartıştıklarını duyan ve İsa'nın onları yerinde yanıtladığını gören bir dinsel yorumcu ona yaklaşıp tüm buyrukların en önde geleni hangisidir diye sordu. İsa şöyle yanıtladı. En önde gelen buyruk şudur. Kulak ver İsrail, Tanrınız Rab, tek Rab'dır. Markus 12, 28-29. Ayetler. İsa'ya yöneltilen ilk soru bir Ferisi'den gelmişti. İkincisi bir Sadukiden. Şimdi de bir dinsel yorumcu 100 bin euroluk sorusunu soruyor. Bu aynı olayı Matta kaleme alırken çok ilginç bir ayrıntıyı ekleyerek şöyle yazdı. Ferisiler onun Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya geldiler. İçlerinden biri yasa yorumcusu onu deneyerek sordu. Soru yine Musa'nın kitaplarından biri olan Yasanın Tekrarı kitabından kaynaklanır. Şöyle yazar. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dır. Bu ayetin orijinal İbranicesi şöyledir. Yahve, Elohim, tek Yahve'dir. Ki Elohim, Yahve, Tanrı'ya çoğulluk özelliğini verir. Bu 10 buyruklardan biri değil ama eski antlaşmanın en büyük öğretisidir. Tanrı Musa'ya ruhsal yasayı verirken İsrail ulusunu kuşatan putperest ve birçok tanrıcıklara tapınan uluslar vardı. İsrail halkı tam bir bütünü oluşturan tek ve değişmez Tanrı'ya tanıklık edecekti. İmanlılar, Mesih'i inkar eden bir dünyada üçte tek olan Tanrı'ya tanıklık edecekti. Bugün tek tanrıya inanırım diyen ama yaşam tarzlarıyla putperestliği sergileyen kişiler var ki şeriata uymakla tanrı katında kabul edileceklerini sanırlar. Yasa buyruklardan oluşur. Şunu yap, bunu yapma der. Yasa yaşam veremez. Tersine günahlı olduğumuzu ve ölümü hak ettiğimizi gösterir. Sen şeriatın kurallarına uymakla sonsuz yaşamı, cenneti hak edeceğini sanıyorsan yanılıyorsun kardeşim. Böyle düşünüyorsan Mesih'in sözleri sana şok verebilir. Aslında Ferisi olan yasa yorumcusu buyrukların en üstününü İsa'dan öğrenmek istedi. Niçin? İsa'yı denemek için. İsa üstün bir sabırla bu adamın dikkatini yasadan çekip Tanrı'ya çevirmek için, evet şöyle dedi. Tanrın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla ve tüm gücünle seveceksin. 30. ayet. Yeni bir şey söylemiyordu İsa. Yüzyıllarca önce yasanın tekrarı kitabında yazılmış olanları tekrarlıyordu. Öyle mi? Hayır. Yüzyıllarca önce Musa'ya konuşan diri söz Mesih, şimdi beden almış, hiç değişmeyen Tanrı buyruğunu yeniden bu adama duyuruyordu. Belki şu anda sana sorsam yerinde olur. Sen bu en önemli buyruğu yerine getiriyor musun? Tanrın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla ve tüm gücünle sevmekte misin? İyi düşün. Tüm düşüncelerin, sevgin, irade gücün Tanrı'ya dönük mü? Onun tüm buyruklarını yerine getiriyor musun? Onu tüm gücünle seversen yalan söylemezsin, hırsızlık yapmazsın, vergiden kaçırmazsın. Onu bunu dolandırmazsın, zina düşüncelerine, şehvet duygularına yaşamında yer vermezsin. Ve daha sıralayabilirim. Yine düşün, tüm anlayışınla onu seviyor musun? O zaman sen kusursuz bir insansın. Kurtarıcıya ihtiyacın yoktur. Bir gün Tanrı'nın kutsal huzurunda durup hesap vereceğin zaman seni savunacak bir kişiye de ihtiyacın yoktur. Kendi kendini savunabilirsin, öyle mi? İsa ona iman edenleri Tanrı huzurunda savunmaktadır. Değerli dostum, dikkat et. Senin de bir kurtarıcıya, Tanrı katında seni savunacak kişiye ihtiyacın vardır. Bu sadece birinci buyruk. Bir de ikinci buyruk vardır ki birincisiyle el ele gider. İsa bunu şöyle açıkladı. İkinci buyruk şudur. İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha üstün başka bir buyruk yoktur. 31. ayet. İşte burada gerçek dinin, inancın atar damarını görüyoruz. Benim dinim var diyorsan senin dinini ölçebilen iki buyruk işte burada. Belki göremediğin Tanrı'yı sevdiğini sanıyorsun. Öyleyse görebildiğin, dokunabildiğin, duyabildiğin insan kardeşini kendin gibi seviyor musun? Şimdi beğendiğin, canın gibi sevebildiğin bir kişiden söz etmiyorum. Her insanı özverili bir sevgiyle sevebiliyor musun? Sevemiyorsan bir kurtarıcıya ihtiyacın var demektir. Bakın, İsa katı ve suçlayıcı yasanın olumlu yönünden başlayıp konuyu sevgiye getirdi. Tabi olarak dinsel yorumcu çok doğru öğretmen dedi. Tam yerinde konuştun. O tek Tanrı'dır, ondan başkası yoktur ve onu tüm yürekle, tüm anlayışla, tüm güçle sevmek, insan kardeşini de kendin gibi sevmek, her tür sunuyu sunakta yakmaktan ve sunular getirmekten daha üstündür. İsa onun sağduyuyla yanıt verdiğini görünce, sen Tanrı hükümranlığından uzak değilsin dedi. Bundan sonra hiç kimse ona soru sormak ataklığında bulunmadı. Markos 12-32-34 ayetler arası. Bu dinsel yorumcunun söyledikleri kuşkusuz doğrudur. Tanrı'yı sevmek ve komşuyu sevmek tüm bağışlardan ve kurbanlardan daha önemlidir. Dostum bir daha sorabilir miyim? Tüm yüreğinle, tüm düşüncenle, tüm canınla ve tüm gücünle Tanrı'yı sevemezsen ve de komşunu kendin gibi sevemezsen bir kurtarıcıya ihtiyacın var. Ona yönel. İnsanların İsa'ya soru sormasına gelince bu soruyla soru faslı bitti. Düşman onu tuzağa düşüremedi. Az önce de dediğim gibi gerçek dinin atar damarını bulmuş durumdayız. O din ya da bu din kavgasıyla dünyayı altüst etmektense göksel sevgi üzerine kurulan bir inanca bağlanış olsa dünyamız çok daha güzel bir yer olurdu. Ama ne yazık ki insan vurdum duymaz bir bağnazlıkla kendi mantığının yarattığı bir dini sisteme saplanıp kalmayı tercih etmekte. Sonuç çatışma, savaş, açlık ve katliam. İşte dünyamızın bugünkü görünümü. Tanrı'yı tüm yürekle, tüm anlayışla, tüm güçle sevmek, insan kardeşi de kendimiz gibi sevmek, her tür sunuyu sunakta yakmaktan ve sunular getirmekten daha üstün değil midir? Bu soruya evet diye yanıt vermek istersin ama aynı zamanda insan kardeşini sevmemek için bir sürü neden sıralayabilirsin. İnan kardeşim, eğer insan kardeşini sevmekte zorluk çekiyorsan bir kurtarıcıya ihtiyacın vardır. Seni bu günah tutsaklığından kurtarabilecek olan İsa Mesih'tir. Onun gerçek kimliğini öğrenmen ve ona iman etmen gerekir. Dinsel yorumcular Mesih için nasıl Davut'un oğludur derler. Davut kendisi kutsal ruhun esinlemesiyle şunları söylemiştir. Rab Rabbime düşmanlarını ayaklarının altına basamak yapıncaya kadar sağımda otur dedi. Eğer Davut kendisi ona Rab diyorsa o nasıl Davut'un oğlu olabilir? Büyük topluluklar beğeniyle İsa'yı dinliyordu diyor Markos 12, 35, 37 ayetler arası. Neden Davut'un oğlundan söz ediyordu İsa? Aslında kendi şahsı hakkında önemli bir açıklama yapıyordu. Davut peygamber 110. mezmurunda kendi soyundan ileride gelecek olan bir nesilden söz ederken, kendi torununun torununun torununa Rab diye hitap ediyor. Bu nasıl olabilir ki? Ancak mezmurda sözünü ettiği kişi gerçekten Rab ise ona Rab diye hitap edebilirdi. Davut peygamber kutsal ruhun verdiyesiyle Mesih hakkında yazıyordu. Bu üstün kişi İsa Mesih hem Davut'un soyundandı ama aynı zamanda da Rab olduğuna göre dünyevi babası olmadan insan bedeninde dünyaya kız Meryem'den doğdu. Kendi şahsı hakkında açıklama yapıyordu İsa. İsa Mesih aslında Tanrı'nın özünde açıklanan üç kişilikten biridir. Onun hakkında akla sığmaz özellikler sıralanır. O bedende göründü, ruhça doğrulandı, meleklerce görüldü diye yazar Pavlus. Elçi Yuhanna yine onun hakkında her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı diye yazdı. Kolose'deki imanlara yazılan mektupta onunla ilgili görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim gökte ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey onda yaratıldı, her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır diye yazıldı. Başlangıcı ve sonu olmayan, Tanrı özünden çıkıp gelen bu İsa öğretisinde şunları belirtti. Uzun eteklerle dolaşmaktan, çarşıda, meydanda saygıyla selamlanmaktan, hoşlanan dinsel yorumculardan sakının. Sinagogların baş koltuklarını, şölenlerin de baş köşelerini ararlar. Dul kadınların evlerine konar, gösteriş için uzun uzadıya dualar ederler. Bu insanların yargılanmaları daha ağır olacaktır. Markos 12, 38-40 ayetler arası. Ayrıcalıkla birlikte her zaman sorumluluk da gider. İsa din adamlarını suçluyor çünkü yaşamları öğrettikleriyle çelişki içerisindeydi. Yani söyledikleriyle yaşamları birbirine uymuyordu. Onların üzerine gelecek yargı kutsal yazıyı dinlememiş bir kişinin yargısından daha sert olacaktır. Din adamları her dinde bazı ayrıcalıklara sahiptir. Hürmet ve saygı görürler. Din adamı olduklarından kendilerinden gerçeği konuşmaları beklenir. Yalan dolanla halkı aldatacakları beklenmez. Ne yazık ki İsa'nın gününde olduğu gibi her çağda sözüm ona din adamları her şeyden önce öğrettikleri dini iyice istismar etmesini öğrenmişlerdir. İsa o dönemin dinsel yorumcularına yargı verirken günümüzde dini istismar eden din adamlarını da uyarmaktadır. Ayrıcalıkların hesabı bir gün sizlerden sorulacaktır. Bu bölümün sonunda İsa'yı ilginç bir konumda görüyoruz. Ne yapıyor? Bağış kutusuna para atanları izliyor. Bunu yapmaya hakkı olan tek kişidir İsa. İsa tapınağın para kutusu karşısında oturup topluluğun kutuya para atışını gözledi. Birçok varlıklı kişi bol para attı diyor 41. ayette. Gösterişe aldanmamak gerek. İnsan her zaman kendini olduğundan başka gösterme amacındadır. Zengin adam belki de üç kağıtçılıkla elde ettiği varlığının ayıbını kapatmak için cebinden bol para çıkarıp bağış kutusuna atabilir. Ama ise aynı zamanda çok fakir bir kişiyi tapınağın para kutusu yanında izliyordu. Markos şöyle devam eder. Bu arada yoksul bir dul kadın yaklaşıp bir metelik değerinde iki bakır kuruş attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak doğrusu size derim ki dedi. Bu yoksul dul kutuya para atanların tümünden daha çok para attı. Çünkü ötekilerin tümü varlıklarının bolluğundan bıraktılar. Ama bu kadın yoksulluğundan nesi varsa onu tüm geçim olanağını bıraktı. Markos 12, 42, 43 ayetler arası. Evet, zengin insan var ki zenginliği içinde yoksuldur. Aynı zamanda fakir insan var ki fakirliği içerisinde zengindir. Ruhsal zenginlikten söz ediyorum. Genelleştirmek istemiyorum ama Rabbin hizmeti konusunda fakir zenginden daha çok verir. İnsanlık halimiz var ya, hemen zengin kişinin fakirden daha çok vereceğini sanıyoruz. Oysa yanlış ölçek kullanıyoruz. Ölçek verilen miktar değil, verenin maddi durumudur. Rab her zaman yüreğe bakar dostum. Dul kadıncağız nesi varsa verdi. Hem de severek, hiç homurdanmadan verdi. İşte Rab bu şekilde verenleri sever. O kadıncağızın dünya gözünde bir liralık bağışı Rabbin sandığına girer girmez sonsuz ve ölçülemez bir değer kazandı. Neden? Çünkü dul kadının bağışı sadece bir lira değil, tüm varlığıydı. Bir açıdan ise bir iki gün içinde kendisinin çarmıh üzerinde feda edileceğini düşünmüş olmalıydı. Tanrı tüm varlığı olan İsa Mesih'i tüm insanlık için verecekti. Rab hizmetinde en büyük fedakarlığı, değerli dostum, Tanrı'nın kendisi yaptı. Neyi varsa hepsini verdi. Sen Tanrı'ya neyini verdin? Yanlış anlama. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Senin vereceğin herhangi bir şeye de ihtiyacı yoktur. Ancak senin vermeni ister ki sen zengin olasın, bereket alasın. Evet, zenginlik vermekle başlar. Sen her şeyini Rab'be verdin mi? Yoksa biraz kendine mi saklıyorsun? Tüm sorun onu ne kadar sevdiğindir. Dul kadın Tanrı'yı tüm yürekten sevdiği için tüm varlığını verdi. Ya sen?